Ayrım 7.
Bu tür kızgınlıkla başa çıkmak son derece zordur. Dolaylı saldırganlar, söylediklerini adeta suya sabuna dokunmazmış gibi dile getirmede öylesine ustalaşmışlardır ki, karşı çıkıp açıklamak istediğinizde, sana öyle gelmiş, ben öyle bir şey demedim ki diye yan çizer, üstelik sizi bu olumsuz düşüncelerinizden dolayı da utandırırlar. Sizin iyiliğiniz için öyle davrandığını öne süren bu kişiler karşısında üstelik de onlar hakkında kötü düşünceler ürettiğiniz için suçluluk duyguları içinde kıvranır durursunuz. Bu da dolaylı saldırganın dolaylı intikamıdır. Vurkaç yöntemi özellikle kendinizi koruyamayacağınız sosyal ortamlarda iğneli sözler ve atıfta bulunmalar dolaylı saldırganların kızgınlıklarını ifade etme, kavga etme şekilleridir. Kronik kızgınlıklar. Kronik kızgınlık, sürekli olan ve hep aynı kişiye yönelik kızgınlığımızdır. Çoğunlukla aile içinde seçilen bir kişi, çocuklardan biri, eş veya başka bir aile ferdi ve bunun gibi tüm sorunların nedeni olarak gösterilir. Adeta evin içinde ne olup bitse ve hangi sorunlar oluşsa nedenleri mutlaka onun davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu durum kronik, sürekli bir şekilde kızmakta olan kişi kadar kızılan kişiye de son derece olumsuz etkiler. Tüm aile ortamı gibi her iki taraf da çok gergindir. İlişki sürekli çatışmalı olur ve öfke giderek artar, çok büyük boyutlara ulaşır. Çalışma için başvurduğunda gözyaşları dinmemecesine akıyordu. Artık baş edemediği bir duruma gelmiş, mücadele etmekten bitap düşmüştü. Oğluyla başa çıkması imkansızlaşmıştı. Kaan, 8 yaş, hiçbir şekilde ders çalışmıyor, masanın başında saatlerce oturuyor, sonuçta da gecenin geç saatinde yorgunluktan kendinden geçip uyuyakalıyordu. Tabii ertesi gün okula ders yapmadan gidip öğretmenden kötü not alma olasılığı vardı. Seval sürekli Kaan'ın peşinden koşuyor, dert yapması için yanı başına oturuyor, her istediğini yerine getirmeye çalışıyordu. Ama nafile. Zaten sadece ders olsaydı. Kaan hafta sonu basketbol dersine gitmemekte direniyordu. Arkadaş toplantıları, yaş günleri keza. Her şeye karşı baş edilmez bir direnci vardı. Her şeyi ama her şeyi yavaştı. Ne okula ne arkadaşlara giderken çabuk hazırlanabilir, vaktinde kapıda olabilirdi. Her şey ama her şey için Seval'in hadi demesi, ittirmesi, giyinmesine, hazırlanmasına yardım etmesi, başında durması gerekiyordu. Bir de şu direnci olmasa. Kavgadan, mücadeleden yılmıştı. Kaan'ın attığı dayakların vicdan azabı da cabasıydı. Kendini zıvanadan çıkmış, çığlık çığlığa bağıran, asabi bir kadın olarak görmek ise işin acı faturasıydı. Asabiyeti ilişkisine de bulaşmıştı. Artık eşi dahil kimseyi görmek bile istemiyordu. Eşini de müdahale etmemekle suçluyor, bu baş edilmez sorunuyla kendini çok yalnız ve perişan hissediyordu. Eşiyle ilişkileri aslında pek parlak değildi. Eşinin de çok ağır olduğundan şikayetçiydi. İlgisiz, ağır, ben merkezci, iletişim kuramayan, kopuk. Tüm evin işini ve çocukların sorumluluğunu ona yıktığı gibi kayınvalideyle olan ilişkisi de Seval'in omuzlarına binmişti. Çok içerliyordu tüm bunlara. Evlendiklerinde çalışmakta olduğu işi terk etmiş, kendini çocuklarına ve evine vakfetmeyi seçmişti. Yaptığını iyi yapmayı severdi ama bu kadarı da fazlaydı artık. Tükenikti Seval. Depresif, yılgın ve tükenik. Aslında Kaan yola gelse diğer sorunlarla baş edebilecekti. Ama Kaan onu çileden çıkartıyordu. Hiçbir dediğini yapmadığı gibi giderek saldırganlaşan bir tutuma girmişti. Ana oğlun ilişkisi harp meydanına dönmüştü. Seval'le çalışmalarımız onun yılgınlık ve tükenmişliğini duyarak, olumlayarak başladı. Gerçekten de bunca sorumluluğun yeknesaklığı ve kısır döngüsü kimi olsa tüketirdi. Her gün Kaan'ın okul dönüşünü beklemek için evde hazır bulunmak, derslerini bitirmesi için tüm öğleden sonra ve akşamını Kaan'ın peşinde koşturarak tüketmek, üstünü değiştirtememek, yemek yedirtememek, ders çalıştırtamamak, sonsuz başarısızlık duyguları yüklerdi insana. Başarısızlık zaten Seval'in en ağırına giden duygulardan biriydi. Kendini gerçekten hayatta başarısız hissediyordu. Anneliği bile başaramamıştı. Bu duygu ona çok ağır geliyordu zaten. İnsanın zihinsel ve fiziksel potansiyelini sadece ev içi ve çocuklarla gerçekleştirmeye çalışması sonuç beklemeye götürür. yaptıklarımızın meyvesini görmek, olumlu sonuçlarını yaşamak en doğal hakkımızdır. Ancak bu başarı beklentilerimiz sadece çocuklarımız üzerine odaklandığında çocuklar kendi doğal gelişme süreçlerini yaşayamazlar. Anne babalarını memnun etmek için onların istediği başarı ve davranışları göstermek zorunda bırakılırlar. Bu da doğal gelişme süreçlerini aksattığı için istenilen sonuçlar elde edilmediği gibi yaşanan baskı sonucu çocukların direnci de perçinleşir. Zira annelik ve çocuklar birer başarı ve yaptırım alanı değildir. Annelik sadece bir ilişkidir. Seval annelikte başarı elde etmek adına Kaan'a çok fazla baskı yapıyor. Çocuğun doğal gelişimini, yapısını fazlasıyla zorluyordu. Oysa başarı ihtiyacını çocuğundan farklı alanlarda giderebilirdi. Evet, gerçekten de aslında çalışmak isterdim. Kaan'ı bırakamadığım için çok iyi bir işi de kaçırdım, dedi. Kronik kızgınlığın aslında işlevleri vardır. İkincil çıkarlar adı altında toplanabilecek işlevler şunlar olabilir. 1. Kızgınlık, kızan kişiye üstünlük duygusu yaşatır. Kendi yaşamında elde edememiş olduğu üstünlüğü olan ihtiyacını seçtiği kurban üzerinde kurabilmektedir. 2. Yaşamındaki tüm sorun ve kızgınlıkları kurbanına yükleyebilmekte, böylelikle mücadele etmesi gereken diğer kimse ve alanlarda kaçınabilmektedir. 3. Sürekli kızmak zorunda olmaktan dolayı sonuçta kendisi kurban konumuna girmekte ve böylelikle çevresinin ilgisini toplayarak ilgi ihtiyacını gidermektedir. 4. Bu kızgınlık tek düze bulduğu hayatına hiç değilse bir nevi heyecan ve hareket sağlamaktır. 5. Her şeyi kurbanına yükleyerek ondan bir nevi intikam almaktır. 6. Mesafe ve sınırlarını ancak kızarak korumayı belirlemiştir. Başka türlü sınır koymayı ve var olmayı öğrenememiştir. Seval'le çalışmalarımız temelde kocasına olan kızgınlığına da odaklaştı. Kocasının ilgisizliği, onu küçük düşürürcesine konuşması fazlasıyla ağırına gidiyordu. Kaan'la sorunlarını halledememesi kocasının eline yeni bir koz vermişti. Seval'in annelikte dahi başarılı olamadığını yüzüne vurarak onun kendisini daha da kötü ve değersiz hissetmesine yol açıyordu. Seval'in de temelde hissettiği buydu zaten. Derin bir değersizlik duygusu. Çalışma, Seval'in annelik dışında zihnini ve enerjisini ilgiyle yönlendirebileceği birkaç alanı araştırmaya yöneldi. Başarı hissi onun için önemli olduğuna göre belki de bu duyguyu Kaan yoluyla değil, kendi yoluyla elde edebilirdi. Seval bilgisayar öğrenmek istediğinden söz etti. Daha ileride çalışmaya başladığında zaten kendisine gerekecekti bilgisayar kullanmayı bilmek. Bilgisayar öğrenebileceği merkezleri aramaya yöneldi. Zamanla Kaan'a karışmamayı, dersleri ve okul başarısından Kaan'ın sadece kendisini sorumlu hissetmesini kabul edebildi. Dikkatini ve enerjisini Kaan'ın üstünden çekince gerginliği azaldığı gibi Kaan'ı yaşamının başarısı ya da başarısızlığı gibi görmemeyi öğrendi. Çocuklar gerçekten çok esnektir. Kaan annesinin bu farklı davranışlarına dirençle ve geriye döndürmeye yönelik tahriklerle yanıt verdiyse de kısa sürede bunlar da azaldı. Hatta Seval, Kaan'ın da ona çok içerlemiş ve kızmış olduğunu kabul ederek Kaan'ın kendisine yönelik kızgınlık duygularını duymaya, anlamaya çalıştı. Aralarındaki gerginlik biraz daha azaldı. Her ne kadar bu değişim Kaan'ın derslerini daha çabuk bitirmesini henüz sağlamamışsa da daha çabuk hazırlanmasını, basketbola ve arkadaş toplantılarına daha hevesle ve hızla gitmesini sağladı. Ders yapma ritmini Kaan'ın zamanla kendisinin bulması gerekiyordu. Seval, Kaan'a karşı geliştirdiği kronik kızgınlığının temel bir başarısızlık duygusundan kaynaklandığını anladı. Bu duygusunu yenebilmek için Kaan'ı amaç olarak belirlemişti. Temel ihtiyacını yanlış alanlarda gidermeye çalışıyordu. Belli ilişkilerde yaşanan kronik kızgınlıkların işlevini anlamak çok önemlidir. Kronik kızgınlığın aslında hangi ihtiyaçları gidermeye çalıştığını, diğer hangi kızgınlıkların aynı kişide odaklanarak giderildiğini anlamak, kısır döngülerden çıkmamıza yardımcı olabilir. Özellikle en kolay ve en sık seçilen yollardan biri de çocuklardır. Çocuklar üzerinde giderilmeye çalışılan kronik kızgınlıklar, problem çocukların yaratılmasının en önemli nedenlerinden biridir. 2. Kızgınlığın cinsel rollere göre dağılımı. Günlük yaşamımızdaki pek çok davranış, tavır ve duygu gibi kızgınlık da kadına ve erkeğe eşitsiz olarak dağıtılmıştır. İlkel boyutlarda kızgınlık, saldırganlık dürtüsünü harekete geçirdiğinden temelde erkeğe ait bir duygu olarak benimsenir. Zaten erkekler tarafından kullanılan kızgınlık ifadeleri genelde güç, baskı, kontrol, saldırı ve yıkıcılık ögeleri taşır. Bu sert çağrışımları nedeniyle gerekli durumlarda yaşanması son derece doğal ve sağlıklı olan bu duygu özellikle kadınlarda engellenmiştir. Erkeklerde erkeksi, güçlü, hakkını koruyan, güvenli davranış olarak onay hatta beğeni gören kızgınlık duygusu kadınlarda yaşanmaması gereken çirkin, kötü, yıkıcı bir duygu olarak kabul ettirir toplumda. Toplumun bu çifte standardı nedeniyle yakın ilişkilerde yaşanması kaçınılmaz ve çok doğal bir sinyal olan bu duygu şekil ve çehre değiştirmeye mahkum olmuş, erkeklerde saldırgan ve kışkırtılmış çehresiyle yıkıcılığını sürdürürken kadınlarda bastırılmış ve dolaylı yüzüyle çetrefil ve zehirleyici yollara sapmak zorunda bırakılmıştır. Sonuçta bu toplumun erkeğe ve kadına biçtiği sosyal kızgınlık maskelerini ve sosyal kızgınlık davranışlarını dönüşmüştür. Kızgınlık ve kadınlar. Kendi kızdığında ne yapardı acaba? Çok öfkelenirim, bağırır, ağzıma geleni söyler, hatta küfür dahi ederim dedi hiç duraksamadan. Demek kendi öfkesini dışa vurabiliyordu. Buna olanağı da vardı. Bunu çok doğal kabul ediyordu. Ya eşinin ki? Eşi sinirlenip kızınca ne? Bir kadının kızması hiç hoş olmuyor dedi sözümü keserek. Hoşuna gitmeyen bir şey duyduğunda söz kesmeye alıştığı belliydi. Örneğin ben annemin sesini yükselttiğini hiç duymadım bugüne dek dedi. Ailesinden hiç kızmazdı kadınlar. Susar, kızdıkları zaman odadan çıkar, yok olur, sakinleşip dönerlerdi. Kadın kızgınlığına hiç ama hiç alışmamıştı. Kızgınlığı bir erkek duygusu olarak tanımlıyordu sadece. Ayrıca kadınların kızacak pek fazla derdi de yoktu ona göre. Erkekler gibi iş sorunları, iş stresleri, iş çatışmaları yoktu. Evde rahat rahat oturarak neye kızabilirlerdi ki? Önemli bir şirkette önemli bir mevki sahibiydi Uğur. Nitelikli okullarda okumuş, yüksek öğrenim görmüştü. Birçok kez yurt dışına çıkmış, farklı yaşamlarla karşılaşmış, gün görmüş bir kişiydi. Ancak şimdiye dek ataerkil anlayışını hiç sorgulamamış, öğrenmiş olduğu kadın ve erkek rollerinin dışındaki insanı duymayı, görmemeyi yeğlemişti. Öyle öğrenmişti var olmayı, var etmemeyi de. Ne insan olarak kendini ne de yaşamını paylaştığı kadını. İdeal kadın imgesi, yaşam boyu anne. Kültürümüzde kadın ideali kızgınlık duygusundan arınmış bir imge taşır. Bu anlayışın temel nedeni kadınların öncelikle annelik ruhuyla özdeşleşmesidir. Kadınların çocuk büyütüp beslemeleri, bu süreç içinde de çocuğu koruma açısından kızgınlıklarını kontrol altında tutup bastırmaları, kadınların tüm yaşamları için genelleştirilmiş bir sosyal davranış ve varoluşa dönüştürülmüştür. Toplumca kabul edilen ve onay gören ideal kadın tipi, anne kimliğiyle özdeşleşen kadındır. Koruyucu, yani saldırganlıktan uzak, benlik duygusu yaşamayan, sürekli başkalarının koruması ve mutluluğu ile meşgul olan, bundan bıkmayan, fedakar bir kimlik. Böyle bir kimliğin kızgınlık barındırması toplum açısından söz konusu bile edilemez. Kültürümüzün ideal kadın imgesi her türlü saldırganlıktan arınmıştır. Kendini hiç düşünmeden sevgisini ve tüm zamanını başkalarına vakfeder. Bu idealleşmiş kadın imgesinde kadının adeta hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kadın sadece ve sadece karşılıksız vericidir. Bu yanıyla da yüceltilir. Kadının tüm hayatı özveri üzerine kurulmuştur. İdeal kadın bundan hiç bıkmaz, isyan etmez, karşı gelmez ve hiç kızmaz. İşte bu imge ilk bebeklik devresinde yaşanan yüceltilmiş anne figürüdür. Bu ideallerin ışığında kadınların doğal ve insanca kızgınlıklarını yaşamaları ve bu duygularını ifade etmeleri sorun haline dönüşür. Kızgınlığına hiç tahammülüm yok diyordu kesin bir ifadeyle. Her şeyini kızarak halletmeye çalışıyor. Bunu yaptığı anda zaten içime kapanıyor, ondan tamamen uzaklaşıyorum. Kontrollü, sakin görünümlü, iyi eğitim ve terbiye görmüş, muhafazakar türden bir adamdı. Büyük bir şirkette oldukça önemli sorumlulukları olan bir yöneticiydi. İş hacmi gününün neredeyse 15-16 saatini alacak kadar yoğundu. Bunun dışında evde sonu gelmeyen iş telefonları, iş görüşmeleri, iş hesapları uzayıp gidiyordu. Peki eşiyle ne zaman görüşüyor, ne zaman kavga edebiliyor, ne zaman konuşabiliyorlardı? Konuşuruz dedi geniş zaman çekimiyle. Yemek yerken, akşam sofrada, çocuklarla ilgili konularda konuşuruz. Peki ya birbirleriyle, ilişkileriyle ilgili? Hiç birlikte zaman geçiriyor, birbirleri hakkında konuşuyor, birbirlerini duyuyorlar mıydı acaba? Belki de eşinin kendisine duyurmak istedikleri vardı. Tüm iş telefonları, iş görüşmeleri arasında anlatmaya vakit veya fırsat bulabiliyor muydu? Eşinin buna içerlemesi, kızması mümkün müydü? Düşündü. Evet, olabilir, mümkündü. Eşi ona tam bir şeyden söz ederken ya telefon çalıyor veya kendisi telefon etmesi gereken önemli bir konuyu hatırlayıveriyordu. Genelde kesiliyordu konuşmaları. Demek ki eşi ona bir türlü ulaşamıyor, onunla iletişimini sürekli engellenmişlik duygusu yaşıyordu. Engellenmişlik duygusu da kızgınlığını körüklüyordu belki de. Kendini duyurmak veya varlığını fark ettirmek için daha yüksek ve daha yüksek konuşmak, bağırmak zorundaydı belki de. Onayladı. Doğru dedi. Bu çok mümkün. Ancak benim yine de onun kızmasına tahammülüm yok. Kızan bir kadın benim için son derece itici. İtici kelimesini kullanırken dişlerinin arasından ıslık sesi geldi. Bu konuda olumsuz duygularla dolu olduğu, gerçek bir iticilik yaşadığı belirgindi. Yumuşak, anlayışlı, hiç kızmayan o kadın. Hepimizin düşlerini süsler. O ilk bebeklik çağlarındaki yumuşak, güler yüzlü, sevgi ve sabır dolu kocaman göğüslü o sıcak ve sevecen kadın. Kollarına bırakıvermek kendini, sevgisine, anlayışına, sınırsız hoşgörüsüne gömülmek, hatalarımızı göz ardı etmesine, bizi başkalarından korumasına sığınmak, kendimize tam anlamıyla güvende, sevgiyle sarıp sarmalanmış hissetmek. Ah, kim istemez ki? Hiç kızmayan, sadece seven o kadın. İlk bebeklik devresi kadından gerçekten de insanüstü sabır, kendine özenle kontrol ve sınırsız vericilik ister. Fantezilerimizde bu koca yürekli, sadece besleyici, anlayışlı, verici anne figürüne hepimiz ihtiyaç duyarız. Shorodo ve Shorotto bu mükemmel anne figürünün tüm kadınlardan yaşam boyu sürekli beklendiğini ileri sürerler. Dinnerstein bu rolün iki cins arası ilişkideki özel önemini vurgular. İlişkinin başlangıcında her ne kadar genç kız veya kadından sadece bu yönde davranışlar beklenmese de ilişki sürekliliğe oturup özellikle resmiyete ve evliliğe dönüştüğü zaman erkekler ve çevre genç kadını geleneksel rolüne oturtup ondan tek taraflı sadece yumuşak, koruyucu, besleyici davranışlar beklerler. Kimse kadının kendine ait duygu, beklenti, ihtiyaç veya isteklerine duyarlı olmaz. Dile getirmeye çalıştığındaysa kulak vermeyip kadının neden kızdığını anlamaz veya anlamak istemez. Duyulmamış, insanca var olmamış, huzursuz, keyifsiz, kırgın olan kadını, çevresi kadınlık görevlerini yerine getirmemekle, kocasına kadın olmamakla idare etmemesini bilmemekle suçlar. Kendisinden yaşam boyu annelik, özellikle de küçük bebek anneliği beklenen kadın, doğal kızgınlığını dile getiremediği gibi çoğu zaman da bu kültürel baskılar nedeniyle kızdığının farkına bile varmaz. Kendini kötü hissetmektedir. İçinde kötü duygular vardır, sinirlidir. Bunun nedenlerini ise pek açıklayamamaktadır. Hatta bu duygulardan dolayı yoğun suçluluk da duyar. Suçluluk duygusuyla kızgınlığını iyice bastırmaktadır. Toplumca kabul edilen kadın olmanın en önemli özelliği yumuşaklık, anlayış ve ruhsal koruyuculuktur. Bu kimlikte bir kadın doğal olarak kızdığında kızgınlığını haklı ve sağlıklı bir şekilde dile getirse bile toplum tarafından sert olarak algılanır. Dahası hep karşı tarafı anlaması, sürekli başkalarına empati duyması beklenirken kadının kızması veya bu kez de kendini anlayıp kendine hak vermesi, kendini dile getirmesi, adeta karşı tarafı anlamamak, ona yardım etmemek, ona bir şekilde ihanet etmek anlamına gelir. Bu da geniş yürekli, ideal kadın imgesinin dışına çıkmak demektir. Bu, kadın için oldukça korkutucudur. Kadınlığını yitirmek, kimliğini kaybetmek anlamına gelebilir. Bu anlamda kadının iç engelleri ve iç baskıları, öz eleştirileri ve iç korkuları çevrenin baskısından bile daha güçlüdür. Anne kızgınlığı doğal mı? Annelik kadınlara güzellikler kadar kaçınılmaz çelişkiler de yaşatır. Anne olan kadın çocuğuna duyduğu şefkat, sevgi duygularıyla birlikte yoğun sorumluluğunun tükenmişliğini, günlük seferberliğinin yılgınlığını da yaşamaktadır. Normal yaşamından çocuk odaklı yoğun bakıma ve yoğun sorumluluğa geçen bir kadın için sınırlarla, engellenmişliklerle yüklü bir dönemdir bu. Öncelikle tüm vakti bebeğin ihtiyaçlarıyla sınırlandığından kendine zaman ayıramamaktadır. Genelde uykusuzluk çekmekte ve bu nedenle sinirleri hırpalanmaktadır. Bedeni şekil değiştirmiştir. Eski haline dönüp dönememe kaygısı yaşamaktadır. Doğum nedeniyle cinsel yaşamında da duraklama ve sınırlanma söz konusudur. Ayrıca belki de doğum nedeniyle aktif yaşamından veya iş yaşamından ve mesleğinden bir süre için ayrılmak veya ödün vermek zorundadır. Bu da oldukça tedirgin edici ve kaygı uyandırıcı bir durumdur. Çocuk sahibi olmak bir kadın yaşamına son derece önemli değişiklikler getirir. Bir erkeğin çocuk sahibi olması oldukça farklıdır. Baba olan erkek genellikle normal yaşantısına devam eder. Verdiği ödünler çoğunlukla sosyal yaşamı veya ev içinde eşiyle ilişkisinden ibarettir. Anne olan kadın bunların üstüne bedeninden, sıhhatinden, zamanından, kendi ihtiyaç ve ilgilerinden, gerekirse mesleğinden ödün vermektedir. Bu da anne olan kadını duyarlı ve asabi yapabilir. Koruma isteği duyup sevdiği, sevmek istediği bebeği zorluk çıkarıp fazla vaksini alırsa kadın engellenmişlik, dolayısıyla da kızgınlık duyabilir. Bu çok doğal bir duygudur. Çocuğa zarar vermediği sürece sağlıklı kabul edilip sağlıklı bir şekilde duyulur ve yaşanılırsa çocukla anne arasında alışverişli, canlı, oldukça sağlıklı ve diri bir ilişki oluşur.